Sevgi Soysal, Cellat Fuchs kendi halkına nasıl karıştı? Kentin ortasında kıvrıla kıvrıla kentin dışındaki sulara varan ırmak Cellat'ın evinin orada ikiye ayrılıyordu. Kentle ve ırmakla kesin bir sınırı vardı Cellat'ın evinin. Kentin bittiği yerdi bu ev. Kentin olabilecek en ırak noktası. 1400 yılından bu yana kent cellatlığını babadan oğula devreden Fuchs ailesi. Onlar kentin içinde oturmazlardı. Yasaktı bu. Kentin insanları arasına karışmaları da. Evlerinin önünden ırmağın bir kolu akardı. Cellat'ın bahçesine girebilmek için ırmağın üstündeki özel köprüden geçmek gerekirdi. Kentin gözü pek çocukları bazen bu köprüye kadar sokulurlar, sonra Cellat'ın bıçağı boyunlarına değmişçesine kente kadar soluk almadan koşarlardı. Orta çağdan 1900'lere kadar kaç çocuk bilir bu korkuyu? Yabancı cellat çocuklarını Irak'tan seyretmenin ne olduğunu bilir. Fuchslar kızıl saçlıydılar. Orta çağdan beri. Kızıl saçlılık bir şeytan işareti sayılırdı. Hem şeytanla cellatla ilişkili çocuklar. Kimselerle konuşmazlardı. Kimse onlara cevap vermezdi. Bunu gerektirecek bir durum olamazdı. Ailenin kadınları kent pazarına gidemezdi. Kimse onlara bir şey satmazdı. Yemek ihtiyaçlarını belediye karşılardı. Her gün bir at arabası gelir, bir şeyler bırakır giderdi. Arabacı nevaliyi köprü dibine bırakır, dört nala uzaklaşırdı ortadan. Kente vardığında doğru bir ahaneye koşar, korkunç ev halkı üstüne kendinin inandığı hikayeler uydururdu. Kent kadınları haftalık çaylarında yüzleri kızararak onları konuşurlardı. Ailenin kızıl saçlılığı akıttıkları kanın belirtisiydi. Bu kent orta çağdan bu yana idam seyretmeye bayılırdı. Çoluk çocuk güle eğlene fındık fıstık yiyerek idamları seyrederdi. İdam edilene hakaretler savururlar, başı kesilirken alkışlarlardı. Çocuklar günlerce idamcılık oynardı arkadan. Köklü bir eğlentiydi bu. Ama sonra baş kesildikten sonra kesilen başa özel bir sevgi duyulur, bu haksızlığı işleyen cellat lanetlenirdi. Cellat bütün bu haksız ölümlerin tek suçlusuydu, bu neşeli ölümlerin. Kentin cadılarının kiliseye, tanrıya karşı gelişlerin, kralın savaşlarından kaçanların, prense vergi ödemeyenlerin, ırz düşmanı papazların başını, bazen prenslerine ayaklanan halkın başını, bazen halkın dileğiyle prenslerin başını hep bu aile kesti. O hem hüküm sürenlerin hem başkaldıranların celladıydı. Hüküm sürenlerin ve başkaldıranların somut haksızlığıydı. Kesilen her baş için bir ağıt yakıldı. Bu ağıtta cellat düşman canıldı. Ta orta çağdan bu yana. Yağmurlardan sonra kent surunun oradan celladın evinin önünden kente varan ırmak kızıl akardı. Kent halkı o zaman bilirdi ki cellat yeni bir idama karar verdi. İdamlar belli mahkemelerden sonra olurdu görünüşte. Ama önce cellat şeytandan işaret alır almaz idam edilecek zavallıya suç işletirdi. Doğaüstü güçleriyle, kızıl saçlarıyla. Joseph Fuchs uyandığında başı çok ağrıyordu. Atalarından kalan şarapları, mahzendeki şarapları yaralamıştı dün gece. Orta çağdan bu yana ailenin imal ettiği şarapları. İnsanlarla görüşmek uzun bir hayat demektir. Fuchs ailesi zamanlarını, bu çok uzun zamanlarını değerlendirmeyi öğrenmişlerdi. Şarap yaparlardı, kilim dokurlardı, örgü örerlerdi, gitar çalarlardı. Şiir yazar, şarkı söylerlerdi dört sesli. Tavuk yetiştirirlerdi. Her gün evlerini onarırlardı. Her gün pancurları boyarlar, damı aktarırlar, evlerine yeni ek duvarlar örerler, kapılar yontarlar, marangozluk yaparlar, yaptıkları eşyaları cilalarlardı. Aralarında duvarlara resim yapanlar da çıkmıştı. Gözlerini göğe kaldırmış, kukuletalı başlıklar giymiş, kızıl saçlı adamların resimleri, meyve resimleri, İsa'lar, Meryem analar, haçlar, kuzular, çayırlar, çobanlar, çiçek açmış şeftali ağaçları. Aileden biri idam edilen ithalcilerden birinin resmini yapmıştı arkadan. Cellat'ın soyunu etkilemiş tek idamın resmini. İnce boyunlu, kıvırcık uzun saçlı bir oğlan çocuk yüzü. Mavi gözler. Kuru, inatçı, öleceğini bilen, sonu bilen gözler. Joseph Fuchs bütün gece kadehini o resme kaldırdı durdu. Orta çağdan atalarından miras kalan bıçağı mahzene kaldırmıştı. Orta çağdan bugün uzanan bir damar kopmuştu. Damardan oluk oluk kan akmıştı. Bütün o ölülerin kanı Joseph Fuchs onları unutmak için şarap içmişti. Artık özgürdü. Artık uzanan boyunları kesmek zorunda olmamak. Artık öldürmemek hakkına sahip olmak. Bu artık kızıl saçlı olmamak gibi bir şeydi. Joseph Fuchs köprüyü geçti. Surun dibinden yürüyerek kente vardı. Önüne gelene günaydın diyordu. Bir şarkı söyler gibi, tutkusunu haykırır, aşkını açığa vurur gibi. Günaydın Bay Postacı, günaydın Bay Gazeteci, günaydın Bay Polis. Günaydın Bay Çöpçü. Kimse selamını almıyordu. Alışırlar. Bir adamın artık öldürmemesine alışmak, öldürmesine alışmaktan belki daha zor. Belediyenin merdivenlerinden çıktı. Günaydın Bay Boyacı. Bütün günaydınları merdivenlerin hollerin gri boyası üstünde yapıştı kaldı. Kirle karışık. Odacı duvarların kirini siliyordu bezle. Fuchs'un günaydınlarını da sildi. Kirli bezi kovaya sıktı. Günaydınlar boğuldu kovada. Fuchs bir hâneye girdi. Kediler kaçıştılar. Kaçışmasalar da vuracaktı tekmeyi. Belediyedeki memurun kıçına atamadığı tekmeyi. Belediyede çalışıyordum. Orta çağdan bu yana ailem belediyede memurdu. Şimdi biliyorsunuz kanun değişince belediyede başka bir göreve atanmak istiyorum. Memur bakmamıştı yüzüne. Hep pencereden bakmıştı. Bir eliyle boynunu tutarak. Sonra anlıyorum demişti. Toplantıda bunlar hep görüşüldü. Fuchs düşünüyordu. Başka bir göreve, kent içinde başka bir eve. Oğullarının öbür çocuklarla futbol oynaması. Haftada iki kez pazara gitmek. Memur yüzüne bakmamıştı. Bir eliyle boynunu ovarak. Saygılı konuşmuştu. Anlıyorum bunları. Yazılı dilekçen komisyonda görüşüldü. Biliyorsunuz halkın hizmetindedir belediye. Bir celladın, bağışlayın, hizmetinden halkın hoşlanmayacağını anlatmak güç de olsa anlayacağınızı umarız. Bu bakımdan size emekli maaşı bağlanmasını, surun yanındaki evde oturmakta devam etmenize, ama evi istemiyordu. En çok evi. Kentin meydanında oturmak, parklarda oturmak, sinemalara gitmek istiyordu. Kalabalık bir iş yerinde çalışmak istiyordu. Bir gün bir genel eve gitmek. O gün bütün gün gazetede gördüğü ilanların peşinde koştu. Kediler, kadınlar ve çocuklar kaçtılar, kapıları çarptılar, ağladılar. Pencereler örtüldü, telefonlar cevap vermedi, perdeler kapandı, ziller çalmadı. Fuchs meyhaneye vardığında 500 yıllık idamı bir günde gerçekleştirmiş gibiydi. Bira ve gulaş ısmarladı. Hancının karısı sert sert baktı. Gulaşı kediye verdim. Ve sonra başka bir şey isteyip istemediğini sordu. Fuchs tezgahın oraya gidip boş bir bardağa bira doldurdu, içti, doldurdu, içti. Hancı kadın, müşteriler bir şey demediler. Ona bakmadılar. Bitmesini, idamın bitmesini, gitmesini beklediler öyle. İdam bitti sonunda. Dışarı çıktı. Irmak boyunca yürüdü. Irmak boyunca müşterileriyle sevişen orospular paralarını bile almadan kaçtılar. Müşteriler sövdüler. Gece kapılarını örttü. Ay saklandı. Bulutlar arkalarını döndü. Karanlık kaçışan orospuları, söven müşterileri sakladı. Onu almadı. Karanlık kapılarını kapadı Fuchs varmadan. Koşmaya başladı. Yeniden oynaması çocukların, kadınların gülümsemesi, yeniden mırlaması kedilerin, kapıların yeniden açılması, birahanedekilerin yeniden sarhoş olması, şarkı söylemesi, orospuların müşterilerini memnun etmesi, tek suçlunun cellat olabilmesi için. Bu eski, bu orta çağdan kalma, bu aşağılık ve o kadar güzel, o kadar vazgeçilmez rahatlık için. Kentten kaçmaya başladı. Karanlığın çözülmesi, ayın görülmesi için ansızın ırmağı buldu önünde. Irmak açtı kapılarını ama. Karanlık suların derinliklere Fuchs'u içeri aldı. Orada o çok hızlı geçen son anda Fuchs artık öldürmemenin zor olduğunu anladı. Artık öldürmemekten vazgeçti. Orta çağdan bu yana bildiği tek şeyi bırakmaktan, tek suçlu olmamaktan. O son anda elinde atalarından kalma kılıç, kentin bütün memurlarının, komisyon üyelerinin, karılarının, metreslerinin, çocuklarının kafasını kesti durdu, kesti durdu. Karanlık kapılarını açtı. Ay göründü. Kıpkızıl akıyordu ırmak. Ay baktı ırmağa. Fuchs'un suçunun kentin kanıyla kardeş çaktığını, Fuchs'un suçunun kentin kanına karıştığını gördü.